Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. فَإِنَّ أَسْلَغَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَدِهَا وَكُلُّ مُحْتَسَتٌ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٌ ظَلَالَةٌ وَكُلُّ ظَلَالَةٌ فِي النَّارِ. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi fitnecilere ve onların fitnelerine karşı uyarmışlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Sade içinizden zulmedenlere erişme kalmayacak olan bir fitneden sakının. Enfal suresi 25. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere fitneden, onun şerrinde, kötülüğünden ve saptırmasından sığınmak hususunda yol göstericilik yaptı. Selefi salihinden bazıları şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, topuklarımız üzerinde geri dönmekten ve fitneye düşmekten sana sığınırız. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin kopmasından önceki zamanlarda cehaletin geleceğini ve ilmin ortadan kalkacağını haber verdi. Bu hadis fitneden sakındırmak için Huzeyfe radıyallahu anh'den nakledilen büyük ve meşhur bir hadistir. Allah Teala dinin tamamen Allah'ın dini olmasını, fitnenin engellendiğini kitabında haber vermektedir. Bunun için o şöyle buyurmaktadır: Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayet. Fitne dinle çelişen bir şeydir. Bu şüphelerin fitnesidir. Bunların en kötüsü Allah'a ortak koşma fitnesi ve muhkem ayetlerden ve açık ve sağlam sünnetten yüz çevirme fitnesidir. Ameli imanın hakikatinden çıkaran ve bid'at, zulüm ve kör bir sapıklık sebebiyle bile bile inkar ve yalanlama küfründen başka küfür yoktur diyen bu mürciye fitnesi aşağıdaki sonuçlara sebep olmaktadır. İslam'ın hasletlerini ve farzlarını önemsememek, ki onların seleflerinin yaptığı bu idi, namazın durumunu hafife almak, özellikle zamanımızda namazlar terk edilmekte, şehevi arzulara uyulmakta, bir an bile Rablerini tanımamış olan dinsizler haktan iyice uzaklaşmaktadır. Allah'ın kulları arasında onun şeriatıyla hükmetmeyi hafife almak, hatta tağutun hakemliğini kabul edenleri desteklemek. Halbuki Allah tağuta küfretmeyi emretmiştir. İbnül Kayyim, Allah rahmet eylesin, İlamul Muvakkiin'de şöyle der: Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini işlevsiz hale getirmek ve onlara muhalif bidatler çıkarmak büyük bir kötülüktür. Mürciye adı verilen bu fitne, büyük günah işleyenler kafirdir diyen harici fitnesine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sapıklıkta, bidat çıkarmada ve kötü etkilere sebep olmada bu ikisi birbirinin kardeşidir. Bir Müslümanın bu görüşlerden herhangi birisiyle birlikte Allah'a ibadet etmesi asla caiz değildir. İlim ve iman sahiplerinin bunların batıl olduğunu açıklamaları gerekir. Biz Müslümanları bu iki fitneden ve alemlerin Rabbinin çizdiği sınırları çiğneyen bu fitnecilerden sakındırıyoruz. Şuara suresinin 151 ve 152. ayetlerinde yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin buyuruluyor. Biz doğru yoldan alıkoyucu batıl görüşleri tercih eden bu nasipsizlere ve aşırılara karşı Müslümanları uyarıyoruz. İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve sonra onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Rahman suresi 6. ayet. Sapık fırkaların görüşlerini ithal edip onları şer'i, dini bir kisveye büründürmek ve bir takım tepkiler ve tartışmalar sonucu bunları ehli sünnet ve cemaatin görüşüymüş gibi sunmak apaçık bir sapıklıktır. Müslümanları aldatmaktır, Müslüman gençleri kandırmaktır. Dolayısıyla rafizilere karşı nasibilerin görüşlerine meyletmek, cebriyecilere karşı kaderiyecilere meyletmek ve haricilere karşı mürciyelere meyletmek ya da bunların tersini yapmak kesinlikle caiz değildir. Bu bir batıla benzeri bir batıla, bir sapıklığa diğer bir sapıklığa karşı koymak demektir. Bu yol yaptıkları boşa giden kimselerin yoludur. Allah Teala kitabının muhtelif yerlerinde münafıkların bu ayıplarını açıkladı ve onların maskelerini düşürdü. Mesela Bakara suresinin başında onların kendi bozgunculuklarını teyit etmek için söyledikleri "biz sadece ıslah edicileriz" sözünü şöyle yalanladı: İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değildirler. Onlar Allah'ın indirdiklerinden yüz çevirdikleri zaman Allah Teala onları şöyle mazeret ileri sürdüklerine haber verdi. Sonra biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldiler. Nisa suresi 62. ayet. O halde batıla ve sapık görüşlere Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ve bu ümmetin selefi olan sahabenin ve onlara en güzel şekilde uyanların izledikleri yol ile cevap verme karşı koymak gerekir. Biz bu şekilde mürciyenin görüşünden destek alma çabalarını ve onu ehli sünnet ve cemaatin görüşünün içine dahil etmeyi sadece fitnenin içine düşmek olarak görüyoruz. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Tevbe 49. Allah kimin mutlu olmasını dilerse onu mutluluğu bulan diğer kişilerden ibret alacak hale getirir. Böylece o kişi Allah'ın desteklediği ve yardım ettiği kimselerin yolundan gider ve Allah'ın yardımsız bırakıp küçük düşürdüğü kimselerin yolundan sakınır. Kendime ve bütün Müslümanlara yalnızken ve başkalarıyla beraberken Allah'a karşı takvalı olmayı, ona olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi tavsiye ediyorum. Allah'ın kendilerine bu takva nimetini bahşedip de Allah'ı Rab, Muhammed'i Peygamber ve İslam'ı din olarak kabul eden herkesin bu büyük nimetten dolayı Allah'a hamd etmesi ve onu her türlü iyiliklerle nitelendirerek övmesi gerekir. Allah'ın kuluna pek çok nimet olmakla beraber bunların en büyüğü ve en kıymetlisi budur ve Allah'ın bizi Müslüman olarak adlandırmasıdır. Bu nimete erişen bir Müslümanın Allah'ın emrettiği İslami hasletlere sahip olması, Allah'ın emir ve yasak olan yasak olarak ona farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi ve emrettiği şeylere uymasıdır. Bunların en büyüğü Allah'ı tevhid etmek, sadece Allah'a ibadet etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olarak amel etmektir. Allah'ı tevhid etmekten sonra en önemli ve en değerli amel 5 vakit namazı kılmak, İslam'ın diğer büyük rükünlerini, değerli emirlerini yerine getirmek, Allah'a itaatin ve onun rızasını kazanmanın sebeplerine sarılmaktır. İslam nimetine erişen kimselerin Allah'ın yasaklarından da sakınması gerekir. Yasaklanan şeylerin en çirkini Allah'a ortak koşmak ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bidatler, masiyetler, günahlar ve sapıklıklardır. Bunlar Allah'ın öfkesine ve azabına sebep olan şeylerdir. Müslümanların birbirlerine bu nimetleri tavsiye etmeleri, kitap ve sünnete sarılmaları, onlara rağbet etmeleri ve teşvik etmeleri, kitap ve sünnetten anlayamadıkları konuları ve şer'i hükümleri, ilimde uzmanlaşmış, ilimleri ve dindarlıkları bilinen ve tanınan alimlerden öğrenmeleri, bilgili ve bilinçli olarak buna davet etmeleri, iyiliği emretmeleri ve kötülükten sakındırmaları, Allah yolunda eziyetlere sabretmeleri, Müslümanların cemaatinden ayrılmamaları, onların birliğini bozmamaları, birbirlerine karşı merhametli ve şefkatli olmaları, onların dertleriyle dertlenmeleri, hakka destek olmaları ve İslam'ın mutluluğa, başarıya ve dünya ahiret iyiliklerine vesile olan diğer bütün üstün prensiplerini yerine getirmeleri gerekir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Ali İmran suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmanız gerekiyorsa öylece sakının ve ancak Müslümanlar olarak vefat edin. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimet sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini öyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Her Müslümanın İslam'da karar kıldıktan sonra ayağının kaymasından sakınması gerekir. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü başka her şeyden daha çok seven kimse, sevdiğini sadece Allah için seven kimse ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmayan kimse. Buhari ve Müslim bu hadisin sıhhatinde ittifak etmişlerdir. Aman ha fitnenin, bozgunculuğun, sapmanın, dinden çıkmanın ve dinsizliğin sebeplerinden sakının. Bunların en büyüğü dindeki fitnedir. Müslümanlar arasında ayrılığa sebep olmak, onların cemaatini parçalamak, saptırıcı çağrılar ve propagandalar, ön yargılı ve yıkıcı fikirler, sapık inançlara doğru yönlendirmeler, hakkı yıkmak için batılla mücadele, anarşizmi ve ahlaki yozlaşmayı yaymak ve Müslümanları küçük düşürücü, İslam'ın gücünü zayıflatıcı diğer şeyler bu fitnelerden bazılardır. Her Müslüman Allah'ın şu ayetini iyi düşünsün. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız için uyarır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Ali İmran 30. En büyük nimet ve her türlü iyiliğin temeli olan İslam nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Nitekim Rabbimiz de bu nimeti istemiş ve buna razı olmuştur. İman dindir. O da kalp ile inanmak, dil ile söylemek ve erkanıyla amel etmektir. İtaatle artar, günah işlemekle eksilir. Bunun üzerinde kitap ve sünnetten kaynaklanan çok sayıda delile dayanan bir icmanın bulunduğunu, sahabe ve tabi'in icmanı esas alan herkes tarafından ifade edilmiştir. Şeyhülislam İbn Teymiye fetvasında şöyle der. İmam Şafii rahmetullah dedi ki, sahabelerin, onlardan sonraki tabiilerin ve bizim kendilerine ulaştığımız kişilerin bu konuda icmağı vardır. Onlar şöyle derler, iman, söz, amel ve niyettir. Bu üç şeyden birisi ancak diğeriyle birlikte geçerlidir. Buhari şöyle dedi, çeşitli ülkelerde binden fazla alimle karşılaştım. Onlardan hiçbirisinin imanın söz ve fiil olduğunda ve artması ve eksilmesinde farklı bir şey söylediğini görmedim. Bunu İmam Lâlkâî Usûl-i İtikad'da sahih bir senetle rivayet etmiştir. Bu meselenin büyüklüğünden ve öneminden dolayı İmam Müslim sahihine Kitab-ül İman bölümüyle başladı. İmam Buhari sahihin ikinci bölümünü Kitab-ı Bed'il Vahiy'den sonra buna ayırdı. İmanın bu hakikatinin vahye dayandığını onun bu tertibi de teyit etmektedir. Buhari Allah rahmet eylesin verdiği bab başlıklarının çoğu mürciyeye ve imanın hakikati konusundaki diğer muhaliflere cevap vermek içindir. 36. babda olduğu gibi bazıları da özellikle mürciyeye cevap vermek içindir. Yine bunun öneminden dolayı müştehit imamlar bu konuyla ilgili müstakil eserler yazmışlardır. Bunlardan bazıları Ebu Ubeyd, Ahmed bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, Tahavi, İbn Mende, Şeyhülislam İbn Teymiye ve diğerleri. Allah hepsine rahmet eylesin. Mervezi, Allah ona da rahmet eylesin, Tazim-i Kadir Salat isimli kitabını imanın bu hakikati üzerine bina etti. Namaz, tevhidden sonra amellerin en büyüğü, en kapsamlısı, en başta geleni ve en önemlisidir. O Müslümanların sembolüdür. Bu sebeple namaz kılanlardan söz edilirken farklı bir adlandırma yapılır ve şöyle denilir. Ehli namaz ihtilaf etti, ehli kıble ihtilaf etti gibi sözler kullanılır. Namazın öneminden dolayı Ebu'l-Hasen el-Eşari itikat konusunda yazdığı bir kitapta şöyle bir isim koydu. Makalatul İslamiyyin ve İhtilaful Musalliyin. Yani namaz kılmayanlar ihtilafta ve icmada ittifakta dikkate alınmıyor. İmanın bu şer'i hakikatinde farklı bir görüş ileri sürmek bid'attır, sapıklıktır, vahyin naslarının delalet ettiği manadan yüz çevirmektir ve icmayı çiğnemektir. Ey Müslüman! Bazı insanların imanın hakikatine ait bu beş esasdan herhangi birinin değerini düşürücü sözlerine, özellikle de cehmiyeden ve aşırı mürciyeden kaptıkları amel imanın hakikatinde bir rükun değil, sadece onu güzelleştiren bir unsurdur sözlerine sakın aldanma. Bu Allah'ın kitabında 60 kadar yerde geçen muhkem ayetlerden yüz çevirmek demektir. Mesela bunlardan birinde Allah Teala şöyle buyurur. Onlara işte yaptığınız iyi şeyler sayesinde kendisine varis kıldığınız cennet diye seslenilir. A'raf suresi 43. ayet. Benzeri şeyler sünnette de pek çok yerde geçmektedir. Bu konuda sahabenin ve onların peşinden en güzel şekilde gidenlerin de icmağı vardır. Cehmiye ve aşırı mürciyenin görüşleri onların icmağına da aykırıdır. Ey Allah'ın kulu! Bunun zıddı bir aşırılığa da meyletme. Yoksa görüşlerini asrımızdaki bazı nesillerin de benimsediği haricilerin kaygan zeminine farkında olmadan sende düşersin. Bir de ehl-i sünnet ve cemaat akidesi olan İslam akidesine ait herhangi bir meseleyi nefsani arzularına uyanların veya maksatlı kişilerin ortaya attıkları fitnelerle ret ve kabul veya makaslama ve düzeltme gibi bir alanı çekmekten de kesinlikle sakın. Allah'a hamdolsun bu akide üzerinde icma edilen bir haktır. Onların seni fitneye düşürmelerine karşı uyanık ve dikkatli ol. Allah hepimizi İslam ve sünnet üzerinde kararlı kılsın. Amin. İmanın hakikati ve tekfir meselesini açıklamak için çok şeyler söylenmiş ve Müslümanların iyiliğini istemeyip sapık ve batıl görüşleri vasıtasıyla bozuk fikirlerinin tohumlarını onların arasına iki yönden bırakan kimseler tenkit edilip kınanmıştır. Bu bozuk fikirler şu yönlerden gelmektedir. Birincisi, korkutucu naslarda yani tehdit içeren ayet ve hadislerin yorumunda aşırılıktır. Bu imanın hakikatini açıklarken sapıtan haricilerin yoludur. Onlar imanın iki unsurunu tek bir şey, bir bütün olarak gördüler. Bunlardan birisi olmadığı zaman tamamı yok kabul edilir dediler. Bunun sonucu olarak da onların büyük günah işleyen tekfir edilir şeklindeki sapık görüşleri ortaya çıktı. Tekfir kapısının ardına kadar açılması bunun bir sonucudur. Bu da ümmetin parçalanmasına, bölünmesine ve Müslümanların din ve namuslarıyla ilgili dokunulmazlıklarının saldırıya uğramasına yol açmıştır. İkincisi, vaat içeren nasları anlamadaki aşırılık ve tehdit içeren nasları görmezlikten gelmektir. Bu imanın hakikatini açıklamada sapıtıp onu aralarında mertebe farkı olmayan tek bir şey olarak gören ve bütün müminlerin de iman yönünden eşit olduğunu söyleyen mürciyenin görüşüdür. Bunlara göre iman kalbin ve organların amellerinden soyutlanmış olarak sadece kalp ile tasdikten ibarettir. Onlar küfrü de kalp ile yalanlamak diye tanımladılar ve bir şeyin bir kısmı var olunca tamamı vardır dediler. Küfrü sadece bile bile küfür ve yalanlama olarak görmek onların sapık görüşlerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Buna istihlal küfrü ismi verilmiştir. Vacipleri terk etmenin, haramlara düşmenin ve bütün fasıkların ve yol kesicilerin büyük günahlara cesaretlendirilmesinin kapısının açılması bu anlayışın bir sonucudur. Bütün bunlar Allah korusun dinden çıkmaya ve İslam'ın kutsallarının çiğnenmesine kadar götüren şeylerdendir. Nitekim bu, kafirlerin de tekfir edilmemesini gerektirir. Çünkü onlar iş dünyalarında Resulullah'ın peygamberliğini yalanlamazlar. Allah Teala'nın şu ayetinde Resulüne bildirdiğine göre dışarıya karşı bile bile inkar eder görünürler. En'am suresinin 33. ayetinde onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına bile bile inkar ediyorlar. Allah Teala Firavun'dan ve onun kavminden şöyle söz ediyor. Neml suresi 14. ayetinde. Bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Bundan dolayı İbrahim en-Nehai şöyle dedi. Onların yani mürciyenin fitnesi bu ümmete Ezarika fitnesinden daha korkunçtur. Ezarika haricilerin bir koludur. İmam Ez-Zühri şöyle dedi. İslam'da Müslümanlara bundan yani mürciye bidatından daha zararlı başka bir bidat olmamıştır. Bunu İbn-i Bat'ta El-İbane'de rivayet etmiştir. Evzai şöyle dedi. Yahya bin Kesir ve Katade şöyle derlerdi. Kendi arzularına göre konuşanlardan bu ümmet için mürciyeden daha tehlikeli bir şey yoktur. Kadı Şurek mürciyeyi anlattı ve şöyle dedi. Onlar en kötü topluluktur. Rafizilerin kötülüğü senin için yeter de artar. Fakat mürciye Allah'a karşı yalan uyduruyor. Süfyan es-Sevri şöyle dedi. Mürciye İslam'ı sabiri kumaşından daha ince, daha zayıf bir durumda bıraktı. Said bin Cübeyr de mürciye ehli kıblenin Yahudileri ve bu ümmetin sabiileridir. Selef uleması onların görüşlerinin zorunlu olarak pek çok kötülüğe yol açacağı gerekçesiyle mürciye hakkında çok ağır sözler söylemişler ve onların İslam ve Müslümanlar üzerindeki kötü etkilerini bir bir açığa çıkarmışlardır. İmam Ahmet mürciyeyi red konusunda şöyle demiştir. Mürciyenin şöyle demesi gerekir. Bir kimse genelde zekatı ikrar etse, 200 dirhemde 5 dirhem zekatı vermese bile mümindir ve şöyle demesi de gerekir. Kelime-i şehadeti ikrar ettiği, sonra Hristiyanların ve Mecusilerin kullandığı kuşağı bağladığı, haça dua ettiği, kiliseye ve havraya gittiği ve bütün büyük günahları işlediği zaman sadece Allah'ı kabul etmekle onlara göre bu adamın mümin olması gerekir. Bu onların görüşlerine sebep olacağı şeylerin en kötülerinden biridir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye İmam Ahmed'in bu sözlerini naklettikten sonra şöyle dedi. Ben derim ki İmam Ahmed'in söylediği şeyler insanların mürciyenin aleyhine ortaya koydukları delillerin en güzelidir. Başkalarının parça parça söyledikleri bazı şeyleri o bu sözleriyle birleştirmiştir. Mürciyenin görüşlerinin bu tür sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin İmam Ahmed bin Hanbel'in mürciyenin görüşlerinin sebep olacak kötülükler hakkında söylediği bu sözleri Fetava isimli kitabında 7. cildinde geniş bir şekilde açıklamıştır. Daha sonra İbn-i Kayyim el-Cevziye, Allah ona rahmet eylesin, En-Nuniye adlı eserinde mürciyenin görüşlerinin sebep olacağı kötülükleri şiir halinde şöyle ifade etmiştir. Mürciyelik işte şöyledir. Mabudu ikrar edince erersin kamil imana, artık musaflar at tuvalete, beyti tahrip et işle günahı. Öldür her muvahidi gücün yettiğinde putlara ve haçlara sürellerini. Açıkça küfret bütün peygamberlere ve onların getirdikleri şeylere. Bir taş görünce ona da secde et, hatta putlara ve heykellere. Bununla beraber ikrar et onun Resulünü, vahyi ve Kur'an'ı getirdi gerçekten ondan diye. İşte o zaman olursun gerçek bir mümin, bütün bunlar senin günahındır, değildir küfür. İşte bu mürciliktir. Şeytanın kardeşleri, aşırı cehennemlerin yolu. İbnül Kayyım İ'lamul Muvakkilinde E'retilerin çelişkisini açıklarken şöyle dedi. Amelleri imanın müsemmasından çıkarmak ve onun sadece tasdikten ibaret olduğunu ve insanların iman konusunda hepsinin eşit seviyede olduklarını söylemek, sonra da kalkıp mescitçik veya fakihçik diyen veya abdestsiz namaz kılan veya müzik aletlerinden zevk alan kimseyi tekfir etmek şaşılacak bir şeydir. Mürciyenin etkilerini ve onların görüşlerinin sebep olacağı batıl sonuçları büyük hadis alimi Hafız İbn Hacer'de Fethül Bari'de açıklanmıştır. Et-Tayyibi şöyle dedi. Araştırıcı bazı alimler dediler ki kişi bazen buna benzer batıl sözleri yükümlülüğü atmak ve ameli terk etmek için bir bahane olarak kullanabilir. Çünkü şirki terk etmenin kendisi için yeterli olduğu zannındadır. Bu şeriatı, bu dini işlevsiz hale getirmek, onun koyduğu sınırları ortadan kaldırmak demektir. İtaatle teşvikin ve masiyetten sakındırmanın ona hiçbir etkisi yoktur. Hatta bu dinden tamamen sıyrılmayı, şeriatın bağından çözülmeyi, kontrolden çıkmayı, yolunu kaybetmeyi ve insanları başı boş bir vaziyette bırakmayı gerektirir. Bunun sonucunda ahiret harap olduktan sonra dünya da harap olur. Halbuki hadisin rivayet yollarından birinde ona kulluk etmeleridir buyrulur. Bu ifade şeriatın dinin getirdiği bütün yükümlülükleri kapsar. Ona hiçbir şey ortak koşmamaları hadisi gizli ve açık şirki kapsar. Ameli terk etmeye imkan vermez. Çünkü hadisler sabit, sahih olunca bunlar birbirine eklemek gerekir ve bunlar tek bir hadis hükmündedir. Hepsinin de içerdiği şeylerle amel etmek için mutlakını mukayyediyle taklit etmek, birlikte düşünmek gerekir. Muvaffakiyet Allah'tandır. Safvetül Asar ve Mefahim isimli kitapta yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ayetindeki mesajlardan söz ederken Şeyh Abdurrahman Eddevseri mürcelerin görüşünün bir Yahudi tuzağı ve masonluğun hedefi olduğunu açıklamıştır. 189. sayfada şöyle der. Allah Teala'nın kullarına yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetiyle kendisine nasıl yalvarıp niyaz edeceklerini öğretmesi iman ile amel arasında zorunlu bir ilişki olduğunu ve Allah'a imanın ve iman iddiasının ancak ona kulluğun gereklerini yerine getirmekle doğru ve sahih olacağını açıkça bildirmesi demektir. Allah'a imanın gerekleri ona itaat etmek, şeriatını uygulamak, ona karşı samimi olmak, rızasını kazandıracak şeylerle meşgul olmak, dinine yardım etmek için aralıksız amel etmek, onun dini ile görüntüden gerçeğe yükselmek için bütün gücüyle ileri atılmaktır. Bir Müslümanın bir an bile olsa bunları ihlal etmesi caiz değildir. Hiçbir amel olmaksızın sadece iman iddiasında bulunmak bir yalandır, hile ve aldatmacadır. Hatta Cehmiye eliyle Yahudilerin kurduğu bir tuzaktır. Onların bir kolu olan mürciyeler de masonlar ve diğerleri gibidir. Çünkü imanla amel arasında bir boşluk meydana geldiği zaman onu dünyanın her tarafına yayabileceğimiz manevi kuvveti inşa edemeyiz. Bilakis iman ile amel arasında ilişki koptuğu zaman Müslüman ruhi gücünü, manevi gücünü kaybeder ve varlığı onun kişiliğini yok edecek ve başkasının potasında onu eritecek bir riskin tehdidiyle karşı karşıya kalır. Çünkü o değil düşmanlarının üzerine gitmek, düşmanları önünde direnebileceği manevi gücü bile bulamaz. Özet olarak bu iki mezhep yani Havariç ve Mürciye itikatta sapıklığa, kullara haksızlığa ve zulme, ülkelerin tahribine, fitnenin körüklenmesine, İslam'ın yayılışının zayıflamasına, onun hükümlerine uyulmamasına, gereklerinin yerine getirilmemesine ve başka pek çok kötülük ve zarara sebep oldukları için batıl ve helak edici iki mezheptir. Bu kadar kötülük ve zararı bir araya getiren şeyler kitap ve sünnetin naslarının delaletlerine karşı çıkmaktır. Bazen bunların neye delalet ettiklerini bilmemektir. Bazen yanlış anlamak ve başka anlamlar vermektir. Bazen bilen Allah'ın sözünü kesip parçalamaktır. Bazen de onun müteşabih sözlerine uymaktır. Allah Teala İslam'a samimiyetle sarılan ve ona başka bir şeyi karıştırmayan Müslümanların cemaatini yani Ehl-i Sünnet ve cemaati hak görüşe, adil bir mezhebe, kitap ve sünnetin delalet ettiği manalara dayanan ve ümmetin selefi, sahabenin ve onlara güzelce uyan tabiilerin ifrat ve tefritten uzak dengeli itikadına hidayet etmiştir. İslam alimleri itikad kitaplarında ve temiz şeriatın fıkıh kitaplarının mürtedin hükmü bölümlerinde bunu iman dil ile söylemek, kalp ile inanmak ve organlar amel etmektir. İtaatle artar, masiyetle yani günah işlemekle yok olmaz fakat azalır diye beyan etmişlerdir. Onlar vaat ve tehdit içeren nasları böylece birleştirmişlerdir ve hepsini kendi konumunda değerlendirmişlerdir. Küfür de itikatla, sözle, şüphe ile ve terk ile olur. Mürciyenin dediği gibi sadece kalp ile yalanlamaktan ibaret değildir. Veya haricilerin dediği gibi imanın bir kısmının zahil olması tamamının zahil olmasını gerektirmez. Bu bölümü İbnül Kayyım'ın El-Fevaid isimli kitabındaki kapsamlı sözleriyle bitireyim. O bu kitabında imanın hakikati bilgisinde sapıtanların görüşlerini beyan ettikten sonra bu konudaki gerçeği şöyle açıklamıştır. İnsanların çoğu veya tamamı imanı terk ederler. Yusuf suresinin 103. ayetinde sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Müminlerin çoğu da icmali imana sahiptirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeyleri bilerek, kabul ederek ve severek bunlara aykırı olan şeyleri de bilerek ve nefret ederek tafsili, ayrıntılı bir şekilde iman etmeye gelince bu iman ümmetin seçkinlerinin ve özellikle peygamberlerin imanıdır. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın ve onun izinden gidenlerin imanıdır. İnsanların pek çoğunun imandan nasipleri yaratıcının varlığını, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin sadece onun tarafından yaratıldığını ikrarından ibarettir. Bu Kureyş'in putperestlerinin ve benzerlerinin de ikrar ettiği, inkar etmediği bir şeydir. Bir diğer gruba göre iman ister amelle birlikte olsun ister olmasın, ister kalbin tasdikine uygun olsun ister ona muhalif olsun kelime-i şehadeti söylemekten ibarettir. Bir başka gruba göre iman diliyle ikrar etmesine, hiçbir amel etmese, hatta Allah ve Resulüne sövse ve her türlü büyük günah işlese bile Allah'ın göklerin ve yerin yaratıcısı, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu kalbiyle tasdik etmesine ibarettir. O Allah'ın birliğine ve Resulünün peygamberine inanmıştır ve mümindir onlara göre. Bir başka gruba göre iman, Rab Teala'nın arşın üzerine çıktığını, sözleriyle ve kitaplarıyla konuşması, işitmesi, görmesi, dilemesi, kudreti, iradesi, sevgisi ve nefreti gibi kendisinin ve Resulünün nitelendirdiği sıfatlarını bile bile inkar etmektir. Onlara göre iman bu hakikatin tamamını inkar etmektir. Şaşkın ahmakların görüşlerinin birbirini reddeden ve birbirini yalanlayan yalancıların fikirlerinin gerektirdiği şeylerle beraber olmaktır. Onlar Ömer İbnül Hattab'ın ve Ahmet bin Hanbel'in sözünü ettikleri kimseler gibidirler. Kitapta ihtilaf ederler, kitaba muhalefet ederler, kitaba aykırılıkta ittifak ederler. Bir başka gruba göre iman, peygamberin getirdiği ölçülere bağlı kalmaksızın kendi zevklerinin, duygularının ve nefsani arzularının verdiği hükme göre Allah'a ibadet etmektir. Bir başka gruba göre iman ne olursa olsun babalarından ve kendilerinden öncekilerden gördükleri her şeye inanmaktır. Hatta onların imanı şu iki ön kabule dayanır. Birincisi bu bizim selefimizin ve atalarımızın görüşüdür. İkincisi onların söyledikleri şeyler tamamıyla haktır. Bir başka gruba göre iman güzel ahlaktır, hoş muameledir, güler yüzlü olmaktır, herkese iyi duygular beslemektir, onları kendi haline bırakmaktır ve onları önemsememektir. Bir başka gruba göre iman dünyadan ilişki kesmek, kalbinde ona yer vermemek ve ona değer vermemektir. Böyle bir adam gördükleri zaman ilim ve amel yönünden imanla alakası olmasa bile ehli imanın ileri gelenlerinden birisi olarak görürler. Bunların en aşırısı imanı beraberinde amel olmasa da sadece ilimden ibaret görür. Bunların hiçbirisi ne iman hakikatini tanıdılar, ne imanın gereklerini yerine getirdiler, ne de onlar iman edenler kapsamına girdiler. Onlar çeşit çeşittirler. Kimisi imana aykırı olan şeyleri iman olarak görür. Kimisi imanın içinde sayılmayan bir şeyi iman olarak görür. Kimisi böyle bir şeyi imanın bir şartı olarak görür ve o olmadan iman olmaz der. Kimisi imana aykırı ve zıt olan şeyleri imanın varlığı için şart koşar. Kimisi hiçbir şekilde imandan olmayan bir şeyi imanın şartı yapar. İman bütün bunların ötesindedir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeyleri bilip tanımaktan, kalp ile tasdikten, dil ile ikrardan, sevgi ve itaatle bağlanmaktan, gizli ve açık olarak amel etmekten, onu imkan ölçüsünde uygulamaktan ve ona davet etmekten oluşan bir hakikattır. İmanın kemali Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek, Allah için vermek ve Allah için vermemek ve Allah'ı tek mabudu ve tek ilahı olarak görmektir. Böyle bir imana ulaşan yol açık ve gizli olarak onun Resulüne uymaktır. Allah ve Resulünün dışındaki şeylere karşı da kalp gözünü kapamaktır. Muvaffakiyet Allah'tandır. Evet, İbnül Kayyım, Allah rahmet eylesin, gayet net bir şekilde bizim günümüzde teker teker şahit olduğumuz şeyleri gerçekten veciz bir şekilde özetlemiş. Ehl-i Sünnet mezhebine aykırı adı geçen iki mezhebin, yani Havariç ve Mu'tezile'nin Ehl-i Sünnet'ten sayılan bazı akidelere sızması ve bu meselenin başkalarına kapalı olması sebebiyle bu meselede şer'an kabul edilmesi gereken şeyleri açıklamak gerekiyor. Bunlar delillere dayandığı için hak olarak bilinen şeylerdir ve bunlara aykırı olan helak edici görüşler ve sapık fikirler, fikri yönelişler batıldır. Bu mesele önemlidir. Ciddi bir meseledir. İslam'ın saygınlığını ve Müslümanların saygınlığını koruyacak şeylerle şer'i olarak kuşatılmış bir meseledir. Bu meselede şer'an kabul edilmesi gereken şeyler şunlardır. Birincisi, tekvir şer'i bir hükümdür. Bu konuda akılla, re'ye, şahsi görüşe dayanarak hüküm verilemez. Çünkü bu akli değil, şer'i bir meseledir. Bu sebepledir ki bu konuda sadece Allah'ın söz söyleme hakkı vardır. Kullarından hiçbirisinin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Kafir başkasına değil Allah'a ve Resulüne küfreden kimsedir. Fasıklık hükmü, adalet hükmü, canın dokunulmazlığı, dünya ve ahiretteki mutluluk, bütün bunlar ve benzerleri şer'i meselelerdir. Bunlar hakkında akılla hüküm verilemez. Bu konulardaki hüküm sadece Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem aittir ve itikad kitaplarında Mesailül Esma ve Ahkam adıyla bilinen meselelerdir. İkinci mesele, mürtedlik ve küfür hükmünün bir takım gerekçeleri ve sebepleri vardır. Bunlar imana aykırı inanç veya söz veya fiil veya şüphe veya terklerdir. Bunların imana ve İslam'a aykırı olarak görülebilmesi için kitaptan veya sünnetten veya icmadan açık delillerin ve kesin kanıtların olması gerekir. Senedi zayıf, delaleti şüpheli ve problemli bir delil yeterli değildir. Kim olursa olsun açık ve sağlam bir delille konuşmayan kimsenin sözüne itibar edilmez. Alimler bu meseleleri itikad kitaplarında açıkladılar ve fıkıh kitaplarının Bab-ı Hukmül Mürted bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde anlatmışlardır. Onlar bu konuya çok büyük bir önem verdiler. Çünkü bu açıklamalar kafirlerin yolunun nasıl bir yol olduğunu ortaya çıkaran şeylerdir. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 55. ayetinde böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklarız buyuruyor. Suçluların yolunun belli olması durumunda Müslümanın da farkında olmadan o yola düşmesi önlenmiş olacaktır. İslam'ın küfürden, doğrunun yanlıştan farklı olduğunun ona açıklanması ve onun Allah'ın dinini bilinçli bir şekilde yaşaması için bu yolların belli olması gerekir. Müminlerin yolu ve kafirlerin yolu veya bunlardan biri bilinmediği ölçüde şüphe ve karşılıklık çoğalacaktır. Mürtedlik ve küfürde hükmetmek için bir takım gerekçeler ve sebepler olduğu gibi bir takım şartlar ve engeller de vardır. Şüpheyi giderecek şer'i bir delilin bulunması şarttır. Tevil, cehalet, yanılma ve zorlama gibi hükme mani hallerin bulunmaması şarttır. Bunların bazılarının uzun ayrıntıları vardır. Bunlar ilgili kaynaklarda öğrenilmesi gerekir. Üçüncüsü, mutlak tekfirle muayyen tekfiri birbirinden ayırmak gerekir. Mutlak tekfir, İslam'a aykırı şeylerden herhangi birini işleyen kimseleri genel olarak tekfir etmektir. Bir inanç veya bir fiil veya bir şüphe ya da bir tek küfür olduğu zaman bu fiili işleyen veya bu sözü söyleyen kimseler kafir olur diye mutlak ve genel bir ifade kullanılır, şahıs belirlemesi yapılmaz. Küfür olan bu sözü belli bir şahıs söylediği ve küfür olan bir fiili belli bir şahıs işlediği zaman onun hakkında kafir olduğu hükmü verilmeden önce bu hükmün şartlarının bulunup bulunmadığına, manilerin olup olmadığına bakılır. Şartlar bulunduğu, maniler bulunmadığı zaman küfrüne ve dinden çıktığına hükmedilir, tevbe etmeye davet edilir, tevbe etmezse şer'an öldürülür. Dördüncüsü, ehli sünnet ve cemaate muhalefet eden herkes bu muhalefetinden dolayı tekfir edilmez. Bilakis onun hükmü muhalefetin derecesine göre küfür veya bidat veya fısk veya masiyet mertebelerine indirilir. Ehli sünnet ve cemaatin kendilerine muhalefet eden herkesi tekfir etmemek şeklindeki izledikleri yol budur. Allah'a hamdolsun ki bu onların ilim, iman, adalet ve insanlara merhametlerinin bir delilidir. Halbuki heva ehli böyle değildir. Onların çoğu kendilerine muhalefet eden herkesi tekfir ederler. Beşincisi, Nasıl ki imanın pek çok şubesi ve farklı mertebeleri varsa, onun karşısında küfrün de şubeleri ve mertebeleri vardır. İmanın en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En alt mertebesi ise zararlı bir şeyi yoldan uzaklaştırmaktır. Utanma duygusu da imanın bir şubesidir. Küfrün en çirkini ve en kötüsü Allah'a küfretmek ve peygamberin getirdiği şeyleri yalanlamak gibi kişiyi dinden çıkaran küfürdür. Bir de küfrün altında bir küfür vardır. Bazı masiyetlerin küfür diye isimlendirilmesi bu sınıfa girer. Bu sebepledir ki tefsir alimleri Allah'ın kitabındaki birden fazla manaya gelen kelimeleri ve aynı manaya taşıyan farklı kelimeleri araştıranlar, hadisleri şerh edenler ve onlardaki lügatleri ve müşterek isimler konusunda eser telif edenler, küfür kelimesinin Kur'an'da ve sünnette çeşitli manalara geldiğine dikkat çektiler. Dinden çıkaran küfür ve küfrün altındaki küfür. Küfür, dunel küfür. Yani masiyet, nimete nankörlük, teberru, bile bile inkar ve lügattaki kök manasıyla bir şeyi örtmek anlamlarına geliyor. Bundan dolayı bir kimsenin küfrün şubelerinden birini yapmasından dolayı dinden çıkaran mutlak küfür anlamında kafir olması gerekmez. Ancak başka bir şeyle ilgili olarak değil, Allah ve Resulü ile ilgili olarak İslam'a aykırı itikadi veya kavli veya ameli bir şeyle asıl küfrü işlediği zaman kafir olur. Nitekim imanın şubelerinden birini ifade eden kimse de asıl imana ait bir şeyi yerine getirmedikçe mümin olmaz. O halde nasları yerli yerine koymak gerekir ve kastedilen manalarına göre tefsirleri de ilmiyle amel eden uzman ilim adamları da yapılmalıdır. Buradaki yanlışlık amel ve nasların tefsiri yönünde meydana gelen bir yanlışlıktır. Sorumluluk sahibi bir kimsenin konunun ciddiyetini ve nezaketini hissetmesi, haddini bilmesi, ilmi onun alimine bırakması gerekir. Altıncı mesele, tekfir hükmünü vermek ne tek başına bir insanı ne de bir insan topluluğunun yapabileceği bir iş değildir. Bu yetki şer'i ilimlerde uzmanlaşmış, ilimleri, iyilik ve faziletleri herkes tarafından bilinen alimlere aittir. Allah bu alimlerden bildikleri şeyleri insanlara tebliğ etmeleri ve dinlerindeki anlayamadıkları meseleleri onlara açıklamaları için söz almıştır. Onlar Allah'ın şu ayetlerine uymak için bu görevi yaparlar. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu, yani kitabı, mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Âl-i İmrân suresi 187. ayet. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet ederler. Bakara 159. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Nahl 43. Allah Teala bu sorumluluğu alimlere yüklemedikçe soru sormayı emretmemiştir. 7. mesele, bir Müslümana değil zarar vermek, onun hakkında olumsuz zan beslemek bile şiddetle yasaklanmış ve sakındırılmıştır. Hal böyle olunca açık bir kanıt, kitap ve sünnetten kesin bir delil olmaksızın nasıl bir Müslüman tekfir edilebilir, mürtedliğine hükmedilebilir ve bu konuda acele edilebilir? Bu sebepledir ki kafir olmadığı halde bir Müslümanı tekfir etmekten sakındırmak için Kur'an ve sünnetten pek çok nas gelmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi 94. ayet. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın şu ayetinin genel hükmü de bunu ifade eder. Asaf suresi 58. ayetinde mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Bir Müslümanın haksız yere tekfir edilmesini yasaklayan pek çok hadis vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Bir kimse bir başkasını fasıklıkla veya kafirlikle itham eder de, eğer o kişi böyle değilse o söz mutlaka ona geri döner. Bu hadisi hem Buhari hem Müslim tercih etmişlerdir. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kimse kardeşine ey kafir diyecek olursa bu söze o ikisinden birisi layık olur. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydu. Bir kimse başka birine ey kafir, ey Allah'ın düşmanı diye seslenir de o kişi de öyle değilse bu söz kendisine geri döner. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet ettiler. Sabit bin Eddahhak radiyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mümini kafirlikle itham eden kişi onu öldürmüş demektir. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Bu naslarda ve daha başka naslarda kafir olmadığı halde bir Müslümanı tekfir eden kimseler ağır bir şekilde tehdit edilmektedir. Allahu alem bir mümine haksız yere kafir damgasını vurmak bizzat onun imanına bir saldırı olduğu için bu tehdide sebep olmuştur. Böylece şer'i bir delil olmadıkça bir kimseye kafir demek yasaklanmıştır. Çünkü bu bir şer'i hükümdür. Bu hükme ancak bir delil ile ulaşılır. Delil olmaksızın akıl ve duygularla böyle bir hüküm verilemez. Verilen bu bilgilerden dolayı bir Müslüman şer'i bir gücü olmaksızın ilmi kurallara ve kesin delillere dayanmaksızın özel meclislerde, genel toplantılarda, gazetelerde, dergilerde ve diğer yerlerde bu önemli meseleye sorumsuzca dalanlarla beraber dalmaktan sakınmalıdır. Çünkü bu Allah'ın Resulü'nün ve müminlerin kabul etmeyeceği bir tasavvuftur. Bunu yapan sevap değil, günah işlemiş olur. Allah Azze ve Celle, andolsun Allah üçüncüsündür diyenler kafir oldu buyurmuştur Maide 73'te. Yine kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak delil değillerdi. Beyyine suresinin ilk ayetinde böyle buyurmuştur. Yine Nisa 150-151. Ayetlerinde şüphesiz Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin yani imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışız. Bu asli küfrün kafirlerinin tekfirinde aralarında hiçbir ayrım yapılmaz. Tek tek fertler olarak ve toplu olarak hayatta olanlar ve ölü olanlar ayrım yapılmaksızın tekfir edilir. Nitekim kitap ve sünnetin nasları buna delalet etmektedir. Müslümanların güçleri yettiği zaman bunlar İslam'a girince veya cizye verinceye kadar bunlarla savaşmaları gerekir. İkinci sınıftakiler ise Müslüman olduktan sonra Allah korusun İslam bozan şeylerden birini işlemekle dinden çıkan Müslümanlardır. Bunun örneklerden bazıları Kur'an'da zikredilmektedir. Yalanlama küfrü. Allah Teala bunlarla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Araf 147. Allah'ı, Resulünü ve dinini alaya alanların küfrü. Allah Teala bunlar hakkında Tevbe suresinin 65-66. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsa, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin, mazeret beyan etmeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. İçinizden tevbe eden bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Allah'a ve Resulüne ve dinine söyleyenlerin küfrü, çünkü sövmek, Allah, Resulü, dini ve şeriatı için vacip olan saygıya aykırıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın nişanelerini yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Hac 32. Allah ve Resulüne itaatten yüz çevirme, büyüklenme küfrü. Nitekim Allah Teala iblis hakkında şöyle der. İblis itaatten yüz çevirmiş, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştur. Bakara 34. ayet. Peygamberlerin düşmanlarının küfründe görülen durum genellikle budur. Allah'ın dininden yüz çevirme küfrü. Allah Teala şöyle buyurur. Kafirler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Ahkâf suresi 3. ayet. Sözle kafir olmak. Allah Teala Tevbe 65-66. ayetinde az önce okuduğumuz gibi. Yine Münafıkun suresinin 8. ayetinde. Andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır dedikler zaman Allah Teala Tevbe suresinin 74. ayetinde onlar küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular buyuruyor. Münafıkların Tebük günü söyledikleri sözler de bu tür küfür sözlerdir. Şu bizim okuyucularımız gibi midesine düşkün, yalancı ve savaştan korkan kimse görmedik. Bu sözleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ashabını kastediyorlardı. Allah'tan başkasına dua etmek ve ölülerden yardım istemek de bu tür bir küfürdür. Ameli küfür, Allah Teala şöyle buyurur. De ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. En'am suresi 162-163. Allah'tan başkasına secde etmek ve Allah'tan başkası adına hayvan boğazlamak şirktir ve Allah'a küfretmektir. Sihir yapmak da ameli bir küfürdür. Nitekim Allah Teala Bakara suresinin 102. ayetinde Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular, insanlara büyüyü öğretiyorlardı buyuruyor. Çünkü bu şeytanları kullanmaktır, onlara bağlanmaktır, onların gaybı bildiklerini ve bu konuda Allah'a ortak olduklarını iddia etmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun sihri satın alanın ahirette hiçbir nasibinin olmadığını biliyorlardı. Bakara 102. ayet yine. Sihir tevhid konusunda kitap telif eden alimlerin ondan sakındırmak ve onun tevhide aykırı şeylerden biri olduğunu açıklamak için Et-Tevhid ve Ebvabuhu bölümlerinde ele aldıkları şirk ve küfür türüdür. İtikadi ve şüphe küfrü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayetinde iman edenler ancak Allah'a ve Peygamberine imandan sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, işte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Yine Tevbe Suresinin 45. ayetinde ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerin içerisinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Allah Azze ve Celle Kehf Suresinin 35-37. ayetlerinde derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki seni topraktan sonra bir damla döl suyundan yaratan sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'a küfür mü ediyorsun? Kalpleriyle iman etmiş olsalar bile dilleriyle ve davranışlarıyla iman etmemelerinden ötürü bunların hepsini sapık mürciyenin söylediklerinin aksine Allah ve Resulü tekfir etmiştir. Allah bizleri bunlardan korusun. Bununla beraber dinden çıkarıcı bu şeylerden birisine bulaşan muayyen bir kimsenin tekfiri az önce de belirtildiği gibi bir takım şartların varlığına ve manilerin bulunmaması haline bağlıdır. Mürciye mezhebinin aşırılıkları ve ifrat derecesine varan görüşleri böylelikle çürütülmüş oldu. Yöneticiler ve yönetilenlerin haklarının hatırlatılması konusuna gelince, burada bütün İslam ülkelerindeki yönetici ve yönetilenlerin hak ve görevlilerinin ümmetin tamamına hatırlatılması gerekiyor. Çünkü bunların ihlalinin, hoşa gitmeyen kötü sonuçlar doğurması, ferdi ve sosyal hayatta ortaya çıkacak fikri hastalıklara sebep olması zaruridir. Müslümanları yönetmekle görevli olan kimselerin onları kitap ve sünnet ile yönetmeleri, bu ikisinin ışığından tevhidi yaymaları, tevhide aykırı şirk ve putperestlik görüntülerini ortadan kaldırmaları ve insanlar arasında adaleti tesis etmek için kitap ve sünnet ile hükmetmeleri gerekir. Rablerinin şeriatından daha sağlam ve daha adil başka bir şey yoktur. Nitekim şu okuyacağım ayetlerde buyurulduğu gibi bunda adalet, rahmet ve kalplerdeki hastalıklara şifa vardır. Yunus Suresinin 57. ayetinde ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve iman edenler için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi buyuruluyor. Maide 50. ayetinde kesin olarak inanacak bir topluluk için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Câsiye 18. ayetinde sonra da sana din konusunda bir şeriat ve bir yol gösterdik. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla hükmetmek en büyük vaciplerdendir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayetinde şöyle buyurmuştur. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Bu aynı zamanda Allah'a ibadetin türlerinden biri olduğu için bir vaciptir. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresinin 40. ayetinde hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler buyuruyor. Bütün peygamberler kendi kavimlerine şöyle dediler. Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Araf 59-65, 73-85 ve Hud Suresinde, Mü'min Suresinde geçen ibareler bu ayet. Ve Allah kendisinin indirdiği hükümlerden başka bir şeyle hükmedilmesini ibadette ve hükümde kendisine ortak koşmak olarak gördü ve şöyle buyurdu. O hükmünde hiçbir kimseyi ortak etmez. Kehf 26. Şura suresinin 21. ayetinde yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Yine Kehf suresinin 110. ayetinde kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Ayrıca bütün yöneticilerin halklarının yararına olacak konularda gayret göstermeleri, zararlı şeyleri onlardan uzaklaştırmaları, toplumları Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme pisliğinden ve içki, kumar, azgınlık ve faiz gibi büyük günahlardan ve haramlardan temizlemeleri gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kimseye halkını yönetme fırsatını verir de o kimse ölünceye kadar halkını aldatırsa Allah ona cenneti haram kılar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Dikkat edilmesi ve uyarılması gereken şeylerden birisi de şudur. Allah'ın kendisine imkan verdiği kimselerin bazı ülkelerdeki bazı televizyon kanallarının saçtığı şu zehirlerden Müslümanları korumaları gerekir. Özellikle bu çirkin yayınlar Müslüman toplumları ahlaklarıyla, giyim kuşamlarıyla, hal ve hareketleriyle batılılaştırmak üzere yoğunlaşmıştır. Özellikle de kadını iffetinden, temizliğinden ve örtüsünden çıkarıp çeşitli yollarla özellikle tesettür modası gibi yollarla en aşağı, bayağı ve hayvani bir derekeye düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu kanallar insanların gerçek İslam inancından şüpheye düşürmeleri, Allah'ın sağlam hükümlerine karşı çıkmaları, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle alay etmeleri için var güçleriyle çalışıyorlar. Düşünce özgürlüğü, tarafsız tartışma ve öteki görüşü tanıma adı altında veyahut objektiflik adı altında münafıkların kalplerinde gizledikleri şeyleri açıklamalarına, sapıkların küfür, şüphe uyandırıcı ve dinden çıkarıcı sözleri söylemelerine imkan hazırlıyorlar. Allah onları kahreylesin. Eğer akılları varsa ve kendileri için bir kurtuluş istiyorlarsa iyi bilsinler ki bu kapıyı açan veya buna yardım eden veya buna razı olan kimsenin şu ayetlerden nasibi vardır. De ki Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna mazeret beyan etmeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Tevbe 65-66. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır buyuruyor. Nisa suresi 140. ayet. İnsanlar arasında hayasızlığın yayılmasını isteyen kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi 19. Şeyhülislam İbn Teymiye bu ayet üzerinde konuşurken şunları söyledi. Bu ayet bunu sevenleri kötülemektedir. Bu sevgi sadece kalp ile olabilir. Bununla beraber dil ile ve organlarla da olur. Bu ayet hayasız sözler söyleyen veya bunlara haber veren kimseleri de kötülemektedir. Bunları söyleyen veya haber veren kimselerin maksadı hasetlerinden veya öfkelerinden veya hayasızlığı sevmelerinden ve istemelerinden dolayı müminlerin de bu fenalıklara düşmelerini istemektir. Her ikisi de müminlere öfke duydukları için fenalığı arz etmektir. Ayet bunları yapmak isteyen herkesi zikretmiştir. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, nazil olan bu ayetin esrarından benzeri az bulunur bir sonuç çıkartarak şunları da söylüyor. Müminlerin içerisinde kötülüğün ve fuhşun yayılması arzusunu ihtiva eden her şey buna dahildir. Hatta onun azabı daha da ağırdır. Çünkü Allah Teala sadece kötülüğün yayılması arzusunu dünya ve ahiretteki acı verici azapla tehdit etti. Bu arzunun beraberinde herhangi bir sözlü ve fiili destek olmayabilir. Hal böyle olunca sözlü ve fiili bir destekle birlikte bu arzuyu taşıyanların hali nice olur. Demek ki bir kimsenin Allah'ın buğz ettiği kötülüklere ve bu kötülüklerin müminlerin arasında yayılmasına buğz etmesi gerekir. Kim bir topluluğun yaptığı işlere razı olursa onlarla beraber kıyamette haşredilir. Nitekim Lut peygamberin hanımı Lut kavminin kötülüğünü işlemediği halde onlarla birlikte haşrolunacaktır. Çünkü onların fiilini bir kadının işlemesi mümkün değildir. Fakat onların yaptıkları kötülüğe razı olduğu için onlara gelen azap onu da kuşatmıştır. Makam ve mevki, mal ve mülk elde etmek için kötülüğü ve kötülüğün yayılmasını isteyen kimsenin kadın ve çocukları fuhşa sürükleyen kimseler gibi olduğu da bu konuda söylenebilecek şeylerdendir. Bununla birlikte harcamada bulunan sanat erbabı da böyledir. Şarkıcılar, içkiciler, idari ve diğer makamlara destek verenler de böyledir. Onlar bu işlerden hoşlanmayan müminleri engelleyebilmek için kötülüğün yayılmasını arzu ediyorlar. Bu işler az ve gizli olarak yapıldığı zaman hüküm böyle değildir. Allah'a masiyete devam etmek, ona itaati engellemek de her ikisi de yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Bu konuda Müslümanlar arasında ihtilaf yoktur. Bilakis bu vaciptir. Ayrıca bir yöneticinin halkını yumuşaklıkla ve şefkatle idare etmesi, ihtiyaçlarını gidermeye ve her yola başvurarak onları iyiliğe ulaştırması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, kim ümmetimin bir işine yönetici olur da onlara zorluk çıkartırsa, sen de onun işini zorlaştır. Kim ümmetimin bir işine yönetici olur da onlara yumuşak davranırsa, sen de onun işini kolaylaştır. Bunu İmam Müslim sayında rivayet etmiştir. Ayrıca eğitimin bütün kademelerinde kitap ve sünnete ve bu ümmetin salih selefinin izlediği yola uygun sağlıklı eğitim programlarına önem verilmesi ve halkın sapıklık şüphelerinden uzak temiz bir İslami akideyi öğrenmekle yükümlü tutulması ve öğretim aşamalarının tamamında bu programların takviye edilmesi gerekir. Ayrıca Müslümanların bugünkü yöneticilerinin Allah'ın evlerini, camileri ve mescitleri izzet ve şerefine ve İslam'daki fonksiyonuna tekrar kavuşturmaları uygun olacaktır. Böylece oralardaki namazlar kılınacak ve Müslümanlar arasında şeriatı yaymak için ıslahatçı alimlerin vaaz ve ders halkaları açılacak, gafiller öğüt alacak, cahiller öğrenecek, nefisler terbiye edilip güzelleştirilecek ve Rablerine itaat emin edecektir. Uzun bir zaman sonra bununla ümmet için pek çok iyilik ve hayırlar hasıl olacaktır. Bunlar bir yöneticinin halkı için yerine getirmesi gereken görevlerdir. Halka gelince, onun da kendisini Rabbinin kitabına ve peygamberin sünnetine göre yöneten kimseye masiyeti emretmedikçe dinlemesi ve itaat etmesi gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a isyanda itaat yoktur. İtaat ancak iyi olan şeydedir buyurduğu için bu masiyette ona itaat caiz değildir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışa itaat etmek için yaratıcıya karşı gelinemez buyurmuş. Bunu da Ahmet, Hakim ve diğer muhaddisler rivayet etmişlerdir. Halkın yöneticiye karşı samimi duygular beslemesi, onun için dua etmesi ve İslam'ın bayrağı altında onunla beraber olmaya çalışması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır buyurmuştur, samimiyettir. Kime karşı ey Allah'ın Resulü diye sorunca da şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve halkına. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir Müslümanın kalbi şu üç meziyete sahip olduğu müddetçe hıyanet, kin ve husumet beslemez. Ameli tam bir ihlas ile Allah için yapmak, Müslümanların başındaki yöneticiler için hayır dilemek ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamak. Çünkü Müslüman cemaatin duası arkalarındakini de kapsar. Bunu Ahmet ve başkaları rivayet etmiştir. Müminlerin emiri Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh'ın Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarındaki meşhur vasiyetinde onun şu sözleri nakledilir. İşlerinizin başına getirdiğiniz kimseye güzelce destek olun, ona yardım edin ve emaneti ona verin. Halkın yöneticilere karşı sabır ve fedakar olması ve gücü yettiğince hak sözü söylemesi gerekir. Ubade İbn-i Samit radiyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zorlukta ve kolaylıkta hoşumuza giden ve gitmeyen her şeyde yöneticilerimizi dinleyip itaat edeceğimize, bize karşı yaptığı tercihlerde kendisine boyun eğeceğimize dair beyat edip söz verdik. Allah'ın kitabından bir delille apaçık küfrünü görmedikçe yöneticilerle tartışmayacağımıza, nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize ve Allah uğrunda kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza dair beyat edip söz verdik. Buhari ve Müslim bu hadisin sahihliğine itibar etmişlerdir. Bunlar da halkın yöneticilere karşı görevleridir. Yönetici olsun, yönetilen olsun, bütün Müslümanların takvaya sarılmaları, sadece Allah'a kul olmayı en büyük gaye olarak bilmeleri, bu kulluğa davet etmeleri, sermayeleri olan Müslümanların cemaatini korumaları ve isyanlarından, şeriatı tatbik etmelerinden ve doğru yoldan uzaklaşmalarından dolayı kafirlerin küfürlerinde ısrar etmelerine vesile olmamaları gerekir. Her Müslüman İbrahim Aleyhisselam'ın ve beraberindeki müminlerin şu duasıyla dua etmelidir. Rabbimiz, bizi kafirler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Mümtahine 5. Yüce Mevla'ya onun en güzel isimleri ve sıfatlarıyla niyaz eder ve Müslümanlara doğru yolu bulmalarına ilham etmesini, onları nefislerinin kötülüğünden korumasını ve durumlarını ıslah etmesini dilerim. Şüphesiz onun her şeye gücü yeter ve dualara icabet eder. Allah'ın salat ve selamı Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına, sahabelerine olsun.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.